Ayrım 20, sayfa 270. Dava üzerine bir yorum. Çevirenin notu. Bu yorum, Heinz Politzer'in Fischer Yayın Evi'nde 1965 yılında çıkan Franz Kafka, Der Künstler adlı yapıtından alınmıştır. Otelde mahkeme. Davayı yazma düşüncesinin Kafka'nın aklına ne zaman geldiği, sanatçının roman üzerinde çalışmaya ne zaman başladığı sorularını bir yana bırakarak diyebiliriz ki, bugün elimizde var olan şekliyle kitap, yazarın ancak 1912 yılındaki bunalımdan sonra edindiği bir üslup ustalığını içerir. Fragman niteliğine karşın roman, kayıpın pek çok bölümünde henüz eksik olan ve eksikliği okuyucuyu pek rahatsız eden yapısal bir bütünlük taşır. Yargı ve Cezalar Kolonisi gibi dava da bir suç ve kefaret düşü, bir ceza kuruntusudur. Ne var ki Cezalar Kolonisi'nde ceza dibe çökerek idam makinesinin tüyler ürperten ayrıntılı anlatımında dile gelirken, davada buharlaşıp uçar. Sağlamlığı su götüren bir yargılamanın alabildiğine geniş kapsamlı simgesine dönüşür. Kafka'daki ceza düşlerinin onun kendi içindeki suçluluk duygularından kaynaklandığı düşünülürse, davayı da Felis Bauer ile ilişkisinin yol açtığı bunalımla bağlantılı kılmanın hiç de yadırganacak yanı yoktur. Max Brod'un açıklamasına göre Kafka, Felis Bauer ile Berlin'de 1914 Mayıs'ının sonunda nişanlanmıştır. Nişanlanma, Kafka'nın ruh sıkıntısını arttırmışa benzemektedir. Nişanlanma olayının üzerinden henüz 2 hafta geçmemiştir ki, Kafka davanın ilk ya da son bölümünü önceleyen bir tutuklama ya da idam sahnesinin taslağını yazıya geçirir. Gece yarısıydı. 5 adam gelip beni tuttu. Onların üzerinden bir 6.'sı beni yakalamak üzere elini uzattı. "Savolun!" diye yükselttim sesimi ve olduğum yerde şöyle bir döndüm. Hepsi patır patır dökülüverdi. Kimi yasaların egemenliğini hissetmiş, son çabamın başarı sağlayacağını anlamıştım. Adamların şimdi kollarını havaya kaldırmış geri geri uzaklaştıklarını görüyor ama bir an sonra hep birden üzerime atılacaklarını biliyordum. Kapıya doğru döndüm. Hemen önündeydim kapının. Kilit çıt etti, adeta kendiliğinden ve olağanüstü bir çabuklukla açıldı kapı. Karanlıkta merdivenleri tırmanıp kurtulmaya çalıştım. Romandaki 2 görevli ve 2 celladın o kasvetli ikiliğiyle karşılaştırıldı mı, daha büyük sayıda da olsa, davadaki takipçiler bu taslakta daha şimdiden sahnede boy gösterir. Taslaktaki adam her ne kadar yasaya değil, sıradan bir eve açılıyor olsa da bir kapıya, davada ana simge rolünü oynayan böyle bir yere ulaşır. Hatta yasaların adı geçer taslakta. Ama henüz biricikliği ve her yerde selliği iç yüzü kestirilemez bir tek yasadan değil, yalnızca kim yasalardan söz açılır. Bu nottan sonra davanın oluşum serüveni, 1914 yılında Kafka'nın kişisel bunalımının izlediği gelişme koşut olarak kayda geçirilir günlükte. 23 Temmuz'da Felis'in ailesiyle kesin önem taşıyan buluşma, otelde mahkeme diye nitelenir. Nişanı bozma kararı, 27 Haziran'da uygulamaya konulacak olgunluğa kavuşmuş, veda mektubu yollanmıştır. Ve açık yüreklilikten uzak, hoş görünmek isteyen bir mektup olarak söz edilir kendisinden. Bunun hemen ardından aynı günlük notunda kuşkusuz mektupla da ilgili olarak dar ağacından konuşma sözleri yer alır. Bir sonraki günlük notunda ise Bauer ailesiyle yapılan bir söyleşiye bir kez daha dönülür ve söyleşi için yeniden mahkeme sözcüğü kullanılır. Bunu izleyen 29 Temmuz tarihli notta ilk kez Joseph K. ve kapıcıdan söz açılır. Ne var ki Joseph K. henüz zengin bir tüccarın oğludur. Öbürü ise dört bir yana açık olarak rıhtım yakında bulunan tüccarlar lokalinin kapısını bekler. Öyle anlaşılıyor ki Ağustos ayı Kafka'nın yaşamında derin umarsızlık durumlarını sıklıkla izlediği görülen mani dönemlerinden birini oluşturur ve yoğun bir edebi etkinlik içerir. 21 Ağustos 1914 tarihli günlük notunda kendisini sürekli uğraştıran 3 öyküden söz eder Kafka. İlk kez bu notta dava olarak adı geçen bir öykü üzerinde yeniden çalışmaya koyulduğunu belirtir. Ne var ki öyküyü bitirebilme umudu gülünç denecek kadar azdır. Ama yine de boşuna olmadı harcanan çaba der. 29 Ağustos tarihli günlük notunda yapıtın tüm engellere karşın ilerlediğini, kendi değerini sürekli yatsıyarak itiraf etmeden duramaz. Bir bölümün sonu istenildiği gibi olmadı. Güzel başlamış bir diğer bölüm ise aynı güzellikte sürdürebilmem zor. Daha doğrusu sürdüremeyeceğim kesin. Oysa o gece başarıyla yazılabileceği kuşkusuzdu. Yine de kendimi yüzüstü bırakamam. Pek yalnızım. O derin yalnızlığında her şeye karşın kendi kendine yol arkadaşlığı yapar Kafka. 3 aydan daha kısa bir süre sonra 5 Aralık'ta Anne bölümünün ilk sayfası, yani fragman niteliğindeki romanda fragman olarak kalacak Anne'ye gidiş bölümünün başlangıcı yazılır. 13 Aralık tarihli notta sadece Joseph K.'nın tutuk evi rahibiyle söyleşisine ilişkin olabilecek Hepsi bir sayfa. Meselin yorumu. Yazabilmesinden dolayı Kafka içerler kendi kendine ve şöyle der. Bitirilmiş bölümleri okudum ve kısmen iyi buldum. Örneğin mesel karşısında duyduğum hoşnutluk ve mutluluk gibi tüm hoşnutluk ve mutlulukların bedelini ödemem. Hem de kendime hiç dinlence fırsatı vermemek için hemen ödemem gerekeceği aklımdan çıkmadı hiç. Her ne kadar günlük notundaki göreli imserlik havasının romanın bugün elimizdeki şekliyle bitirilmiş olduğu anlamına geleceği söylenemese de kanun önünde yukarıda adı geçen mesel şimdiden yazılmış ve yorumuyla birlikte romanın olaylar örgüsü içine yerleştirilmiştir. Geçmiş yıldaki çalışmalarını gözden geçiren Kafka, yılbaşı akşamı günlüğüne düştüğü notta durumdan memnun kalmamak için bir neden göremez. Şöyle başlar günlük notu. Ağustos'tan beri çalışıldı. Genelde az bir çalışma değil, nitelik bakımından da fena sayılmaz. Ne var ki, yapılan çalışmanın büyüklüğüyle ilgili bu değerli itirafı hemen ardından yine çekip alır geriye. Yeteneğinin sınırlarına kadar işi götürmemekle suçlar kendini. Hele yeteneğimin duruma bakılırsa uzun süre varlığını koruyamayacağı düşünüldü mü diye yazar. Kendi başarısızlığına oh olsun diyen mazoşist bir tutumla davanın diğer bazı yapıtlarla birlikte bitirilemediğini anımsar ve bir baş sallayışla günlük notuna şu sözlerle noktalar. Neden bu dökümü yapıyorum bilmem. Bana hiç yaraşmıyor. Dava kuşkusuz henüz bitirilememişti ve daha sonra da uzun süre uğraştırdı yazarı. Ama yine de Felis'le ilişkisinin kopmasından bu yana geçen 5 aylık zaman içinde roman kesin şekliyle kağıda dökülmüştü. Davanın salt yazarın yurdu Prag'da geçmiş bir olayın anlatısı olduğu nasıl pek söylenemezse, Kafka'nın kendi işlediği suçlardan dolayı Joseph K'yı cezalandırdığı öz yaşamsal bir çözümleme olduğu da yine öyle ileri sürülemez. Hatta tersine romanla Kafka'nın yaşam arasında yadsınamayacak gibi var olan kesişme yüzeyleri, yazarın kendi yaşantısıyla yapıtı arasına koyduğu uzaklığın büyüklüğünü gösterir. Kuşkusuz kendi isminin baş harfi bu çirkin K dipnot 27 Mayıs 1914 tarihli günlük notunda Kafka kendi alyazısı için şöyle der. K'ları çirkin buluyorum. Bana tiksinti veriyorlar. Öyleyken yazıyorum bunları. Benim için pek karakteristik olmalılar. Kahramanın soyadı olarak karşımıza çıkar romanda. Ama büzülüp sıkışarak bu tek K harfine dönüşmekle Kafka'nın isim ve kişiliğinin kalan bölümü önemini yitirir. K herhangi bir kişidir. Kafka ile K neredeyse yaşıttır. Bir yıl süren bir davadan sonra K 31. yaş günü arifesinde idam edilir. Buna göre K'nın öldüğü zamanki yaşı bu ölümü anlatan Kafka'nın o sıra içinde bulunduğu yaşa pek yakındır. Ne var ki bu yaşın yazar ve kahraman için taşıdığı anlamı temelden değiştirir birbirinden. Kafka için bu yaş bekarlıkla evlilik arasında karar verilmesi gereken bir dönemi anlatır. Öyle bir evlilik ki mesleği ve karakterinin zaten yaptığından daha geniş ölçüde edebiyatçı misyonunu tehlikeye sokacaktır. Oysa K için evlilik bir sorun oluşturmaktan çok uzaktır. Bir kez isminin baş harflerinden Phyllis Bauer'in açıkça bir projeksiyonu olduğu anlaşılan Fräulein Büsner'den K için beklenecek bir evlilik tehlikesi yoktur. Fräulein Büsner, romandaki diğer kadın kahramanlar gibi K'nın yaşam gerçeğinden kendini ne denli soyutladığını gösterir daha çok. Ancak evliliğin Kafka için eli yüzü düzgün bir yaşama giden yolu gösterdiği anlaşılır ve K'nın böyle bir yaşamı yaşamaktan geri kaldığı, kalmakta olduğu ve kalacağı düşünülürse, yazarla kahramanın birbiriyle yaşıtlığı belli bir anlam kazanır. Bir başka deyişle bu yaşıtlığın bize söylediği tek şey, Joseph K'nın nihayet Kafka'nın bekarlarından biri olduğu ve öyle de kaldığıdır. Dipnot. Bir yandan kuşkusuz K'nın yaşamından kaynaklanan öyle sorular vardır ki, ancak Kafka'nın yaşam öyküsüne dayanılarak verilebilir yanıtları. Ne var ki, Kafka'nın sanatsal nedenlerden dolayı bunları yanıtsız bırakmak zorunda kaldığı gösterilecektir. Mahkemeye karşı dava. Bir kez romanın başlığından sezileceği üzere davada söz konusu olan ya da ilk planda söz edilen ne manka memuru Joseph K'dır, ne onun tutuklanması, ne onun kendisince bilinmeyen suçun araştırması, neden sonunda idam ediliştir. Yalnızca onun karşı karşıya kaldığı soruşturmadır bu. Dava, Kafka'nın yapıtının isim ve konusunu oluşturur. Joseph K'nın yapıtta baş aktör rolünü oynamasını haklı gösteren tek neden, mahkemenin işlevini görebilmesi için bir sanığa duyduğu gereksinimidir. K'da dikkati çeken tek şey varsa, dikkati çekecek güçsüzlük ve üstünlüklerden hiçbirini kendisinde barındırma işidir. Joseph K. okuyucuda bir trajikomedi kahramana izlenimini uyandırıyorsa, bunun tek nedeni, keskin karakter çizgileriyle donatılmış bir kahramanın bile karşılayamayacağı isteklere vasat kişiliğiyle cevap vermek zorunda oluşudur. Ama en başta Kafka, dava romanında kayıpın bir gelişim romanı düzeyindeki bölümlerinde olduğu gibi davranmaz. baş kahramanın ruhsal gelişimini kendine pek dert etmez görünür. Bir insan olarak Joseph K., Kafka'nın sivrilmiş kalem uçlarıyla manisküllerinin kenarına çiziktirmeye alıştığı o grotesk sıradan figürler gibi bedensel ve ruhsal bir varlıktan yoksundur. Bir simgedir Joseph K., bir portre değil. Hele yazarın kendi portresi hiç değildir. Roman, Joseph K.'nın bakış açısından anlatılır. Dolayısıyla konusunun kahramanının kendi suçunu ele geçirmeye yönelik başarısız girişimlerden oluştuğu izlenimini uyandırır ister istemez. Bu da davayı katilin değil, işlenen cinayetin ne olduğunu saptamaya çalışıldığı bir dedektif anlatılısı, dipnot, Auden tarafından gerçekten de bu şekilde nitelendirilmiştir. Meseleyi ise bir projeksiyon, ansızın yaşamına tümüyle sahip çıkmaya ve onu savunmaya zorlanan her insanda baş gösterecek bir ruh durumunun yansımaları düzeyine indirgeyecekti. Ne var ki davanın konusu anlatıyı varlığıyla dolduran mahkemedir ve dikkate çekmek, hatta kısaca gözle görülür somut nitelik kazanabilmek için davanın Joseph K.'dan yararlanması, onun baş aktör kimliğinde sahnede boy göstermesini sağlar. Suçunun ne olduğunu Joseph K.'nın bir türlü ortaya çıkaramaması, insanı bundan daha az tedirginliğe sürüklemeyen bir başka gerçeği örtbas etmez. Bu gerçek de mahkemenin kendi özü gereği ona suçunu kabul ettirmeyi başaracak durumda olmayışıdır. Yalnızca K. mahkemenin içine girmeye çalışmaz. Mahkeme de onun içine nüfuz etmeye, onun soruşturmasının haklılığına inandırmaya çalışır. Kesinlikle kabullenmesi istenen bir suçun aktif olarak kefaretini ödemeye davet eder onu. Gerek K.'nın gerek mahkemenin davranışı birbirlerinin önünden geçerek boşlukta kaybolur. Bir türlü bir araya gelmez. Dipnot, mahkemenin eli K.'ya uzanmışsa, K.'nı yoklayıp araştıran eli de mahkemeye uzanmıştır. Bu ikili uzanış görüntüde bir deformasyon olayı yol açar. Mahkemenin duyu üstü dünyası, Joseph K.'nın bir koza gibi içine girip kapandığı günlük yaşama bundan böyle dokunamaz. Bununla ilgili olarak Kafka, özdeyişlerinin birinde şöyle söyler. Kargalar, bir tek karganın göğü yok edebileceğini ileri sürer. Ona kuşku yok ama göklerin kulağı duymaz böyle bir savı. Çünkü gökler kargaların yokluğu demektir. Bu da davada şekillenecek olan dünyanın durumunu bütün açıklığıyla gösteren bir simgedir. Somut, doğasal. Yani Kafka'nın imgesine bağlı kalırsak, karga ile soyut, saltık, yani gökyüzleri, göğün çoğu olarak kullanılması göklerin kavranılmazlığına katkıda bulunur. Arasında gerçek planda bir ilişki yoktur. Kargaya sahip olmak istemeleri durumunda göklerin soyutluklarını yitirip somutluk kazanmaları, gökler kimliğinde varlıklarının son bulması gerekir. Romanın baştan son sayfasına Joseph K.'yı tutuklayan kepaze görevlilerden K.'yı idam eden uğursuz tenorlara kadar mahkeme, hukukun temel ilkesi ve kutsallığıyla düpedüz alay eden türlü elçiler çalıştırır hizmetinde. Hatta katedralin mistik karanlığından çıkıp gelen rahibin bile gerçekten şeytani karakter çizgileri içerdiği görülür. Nasıl ki bir karganın karşısına çıkabilmek için göklerin kendi özünü ve soyut niteliğini elden çıkarması gerekirse, mahkemede kendini insanların gözleri önünde somut olarak açığa vurabilmek için kendi öz varlığından, yani adalet ilkesine el çekmek zorundadır. Kafka'nın bir başka özdeyişi şöyledir. Kafesin biri bir kuş aramaya çıktı. Davanın temelinde yatan paradoks burada açık seçik dile getirilir. Kafesin kuşa göründüğü gibi K'ya düşmanca görünen, beri yandan okuyucunun kuş avına çıkmış bir kafes gibi saçma bulduğu kimliklere bürünmeksizin K ile iletişim kuramaması, gerçekten de mahkemenin trajikomik karakterini oluşturur. Ama bu saçma düşünce kırıntısı yine de bir gerçeği barındırır kendisinde. Bir kuşu aramaya çıkan bir kafesin amaçlanan başarıyı elde etme olasılığı ne kadar azsa, görünürde sınırsız bir güç ve bilginin sahibi olarak ortaya çıkan mahkemenin de K'yı suçluluğuna inandırma olasılığı o kadar azdır. Mahkeme, ne suçluluğu kanıtlanabilen ne de suçluluğuna inandırılabilen sanığı boğazlatıp kurban etmekle davasını kazanabilir ancak. Bu davada Joseph K.'ya herhangi bir suçlama yöneltilmez. Ama davanın kendisi, Joseph K.'nın romanın sonunda çaresiz anlayacağı gibi yalana dayandırılan bir dünya düzenine karşı bir iddianamedir. K.'nın tutuklanmasıyla başlayan roman, davasının ardında saklı güçlere karşı K.'nın idam saatinde meydan okuyuşuyla sonlanır. Ne var ki söz konusu meydan okuyuşu bir dizi soru kılığına sokma ve bunları, belki de tanımlanan dünyaya karşı acıma duygusundan, belirsizliklerden örülmüş loş bir atmosfer içine çekip alma olanağını ele geçirebilmek için Kafka'nın kendi kuş ve duraksamalarından yeteri kadar bir bölümünü Joseph K.'ya aktardığı izlenimine kapılmamak elde değildir. Yasanın yasası. Biri iftira atmış olacaktı Joseph K.'ya çünkü bir sabah durup dururken tutuklandı. Romanın daha bu birinci cümlesinde mahkemenin tüm paradoksal niteliği açığa vurur kendisine. Ne var ki katedral bölümünde tutuk evi rahibinin konuştuğu son sözleri gelinceye kadar okuyucu bu paradoks konusunda karanlıkta bırakılır. Söz konusu bölümde anlatının bu en nazik yerinde rahip yasanın yasasını dile getirir. Konuştuğu sözler mahkeme ilişkin biricik bildirim oluşturur. Bu bildirim mahkeme üzerine yabancı birinin bir varsayımı, bir dedikocunun rivayeti ya da bu işte yetkili olmayan bir aracının sağlamlığı su götüren bilgisi olmaktan çıkar. Mahkemenin kendi kendisiyle ilgili olarak yaptığı kesin bir açıklama niteliğini taşır. Rahip, "Önce sen anla benim kim olduğumu," der K'ya. Uzun boylu bir söyleşiden bitkin düşen K, sabırsız cevap verir. "Tutuk evinin rahibisin." Bunun üzerine rahip şöyle der, "Yani mahkemenin bir adamıyım." Bu "yani" sözcüğüyle kendi kendine ele verir mahkeme. Sözcük, tutuk eviyle mahkeme arasında beklenmedik bir bağlantı kurar. Ama rahip tutuk eviyle mahkeme arasındaki bağlantıyı ve kendisinin her ikisinde oynadığı rolü vurgulamakla kalmaz. Böyle bir girişle ilerideki sözlerini bir temel ilke ağırlığıyla donatır. Sırdaş birinin tüm otoritesiyle şu açıklamada bulunur. Mahkeme senden bir şey istemiyor. Geldiğin zaman niye geldin demiyor. Gitmek istediğin mi koy veriyor gidiyorsun. Gerçekten de dava Joseph K'nın yaşamını görkemli bir edilgenlikle sarıp sarmalar. Dilediği zaman gelmesine, dilediği zaman gitmesine göz yumar onun. Daha ilk bölümde şef Joseph K'ya şöyle der. Tutuklanmaya tutuklandınız, ona şüphe yok. Ama yine eskisi gibi işinizde çalışabilir, ayrıca her zamanki günlük yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Bu umursamazlık bakımından mahkeme katedrale benzer. Katedral de vardır, var olmaya. Ama yalnızca kendi gönlüyle eşiğinden içeri ayak atanlar için. Kapısı dışarıdan gelenler olduğu kadar içeriden dışarı çıkacakları da açıktır. Katedral de K'dan bir şey istemez. Katedrale girip sonra yine kapıdan dışarı çıkan K da kolaylıkla fark edebilir bunu. Bir kiliseye gidişi K için ne kadar alışılmamış bir şey olsa da, bunun için ne kadar yapmacık bir bahane ileri sürse, bir İtalyan müşteriye katedrali göstermek ve bütün bu işten ne kadar sıkılsa da katedralin kapısından içeri kendi gönlüyle girer, üstelik iki kez yapar aynı şeyi. Birincisinde adeta elinde olmadan girer katedrale. Sanki dışarıdaki kötü hava farkına varmaksızın katedralin koruyucusu çatısı altına iter kendisini. Katedrale giriş K'nın dalgınlığında otomatik olarak gerçekleşir. Romanda bu ilk giriş sükutla geçiştirilir. Dolayısıyla K katedralden ister istemez yine çıkar dışarı. Tapınağın çevresinde dolanır derken ikinci kez girer katedrale. Bu girişle ilgili olarak metinde şu sözlere yer verilir. Yorulmuştu. Oturmak isteyerek yeniden girdi katedrale. K'yı katedralden içeri girmeye zorlayan yalnız o andaki yorgunluğu değil, davayla bir yıl süren uğraşmasının beraberinde getirdiği yorgunluktur. Katedrale mahkemenin hangi yasaya göre çalıştığının kendisine açıklanacağı bu yere ikinci kez isteyerek ve bilerek girer. Ne var ki tam bir duyarsızlık içinde varlığını sürdürmek, kendisine gelen ya da kendisinden çıkıp giden herkesin hareket özgürlüğünü saygıyla karşılamak yasanın yasasıysa, o zaman mahkeme K'yı tutuklamakla kendi yasasını çiğnemiş olmaktadır. Tutuklatmayla K'yı istemiş, onu başkalarının arasından seçip ayırmış, topluluk içinden çekip almıştır. Onu alıp kendisine götüren yolun üzerine koymakla umursamazlığından sıyrılmıştır. K'dan bir şey istemektedir. Böylece bir kuş aramaya çıkan kafese dönüşmüştür. Gerçi tutuklama sırasında görevlilerden uzun boylusu K'ya şu açıklamada bulunur. Bizim makam benim bildiğim kadarıyla, ki benim bildiğim yalnızca en alt kademelerdir, suçluyu örneğin gidip halkın içinde aramaz. Tersine kanunda denildiği gibi suçlu bizim makamı kendisine çeker ve bizim makam da bizi görevlilerini yollar. Kanun işte böyle. Bu ihtiyatlı sözlerdeki kısıtlama ve çekinceler bizi yanıltmamalıdır. Görevlinin sorumluluktan sıyrılma isteğinden kaynaklanır tümü. Bu da mahkemenin hizmetinde çalışanlar için tipik bir davranış biçimidir. Bir yandan haberci getirdiği haberle haberi ileteni de ele verir. Kendi adamlarını yollamadan yapamayan ve peşine düştüğü suçlu tarafından çekilen bir yasa bağımsızlığını yitirmiş demektir. Bundan böyle gelen ve giden insanlar üzerinde serin kanlılık ve kararlılıkla egemenliğini sürdüremez. Tepki gösterir, harekete geçer, tutuklamalara başvurur. K'nın "Ben bu kanunu tanımıyorum" sözü, sınırları içinde yaşadığına inandığı ve tüm yasaların dimdik ayakta durduğu hukuk devletinin anayasasıyla ilgilidir doğal olarak. Ne var ki, rahibin sözlerine göre bu davanın yasasına yön veren yüce anayasa, K'nın tutuklanmasıyla açık bir çelişki içindedir. Sanık K'yı görür görmez ona ismiyle seslenen ve böylece onu bir kez daha mahkeme huzuruna davet eden rahip bile bu tutumuyla yasaların yasasına aykırı davranır. Yasanın ruhuyla uygulaması arasındaki çelişkiyi sezen Kaan'ın rahibe yönelttiği, "Belki de nasıl bir mahkemenin hizmetinde çalıştığını bilmiyorsun" sorusu, rahip tarafından ilkin yanıtsız bırakılır. Ama sonradan aşağıda dikilen Kaan'a minberden bağırarak şöyle der rahip: "İki adım ötesini görmüyor musun peki?" Burada mahkemenin umursamazlığı, sanıkla iletişim kurmak için onun kiliseden çıkıp gitmesini engellemek, onu yakalamak, ona el sürmek gibi bir gereksinme bırakır yerine. Yazar rahibin bağırmasının ardından şu açıklamada bulunur: "Kızgınlığın yol açtığı bir bağırmaydı bu. Ama aynı zamanda birinin düştüğünü görüp kendisi de korkuya kapılan ve boş bulunarak istemeden bağıran bir kimseden gelir gibiydi ses." Söz konusu korkuyla yasa maskesini sıyırıp alır yüzünden. Kaan'ın umutsuzluğuna ilgi göstermek tenezzülünde bulunmakla bu umutsuzluğa yol açan tutuklamadaki sorumluluğunu itiraf eder. Yasadaki bu temel paradokstan kalkıldı mı, mahkemenin Kaan ile iletişim kurmak için başvurduğu aracıları anlamak güçlük doğurmaz. Bu memurlar, avukatlar ve kadınlar suçludur. Çünkü bilip tanıdıklarını söyledikleri ya da temsilcisi olduklarını ileri sürdükleri yasa, kendi kendini çiğnemekle bizzat bir suç işlemiştir. Rahibin kendi kendisiyle çelişkiye düşmesi, onun bu yasayla ilişkisini sırtındaki cübbeden daha belirgin biçimde ele verir. Dava, rahibin en üst kademede yer aldığı ve belki bu yüzden ötekilerin hepsinden çok insanın zihnini bulandırdığı aracılar üzerinden geçip yasadan içeri hiçbir zaman girmeyi başaramaz. Romanda Franz Kafka'yı büyüleyen, Joseph Kahn'ın kendi içinde şifrelenmiş olup keşfedilmeden kalan suçu değil, bu ara bölgenin paradoks doğasıdır. Dolayısıyla adeta ışık ve karanlık simgelerinden dokunan romanda, ara bölgenin simgesi olarak kasvetli bir loşluk egemenliğini sürdürür. Mahkeme bürolarını, soruşturma mahkemesini ve ressam Titorelli'nin atölyesini doldurur loşluk. Bulduğu aralıklardan Kahn'ın bankadaki bürosuna sızar ve büroyu gölgelere bürünmüş bir mezar odasına çevirir. Sonun karanlığı çökene ve Kaan'ın yaşamı sona erene kadar katedrallerin dehliz ve revaklarını bir belirsizlik içinde tutar. Ne var ki loşluk saklı da olsa bir ışık kaynağının varlığını gerektirir. Davadaki imgeler dünyasını dolduran derin hüznün nedeni, bu imgeler aracılığıyla bir yücelik ve ışık katmanının insanla iletişim kurmak istemesi, bunun içinde ışık ve yücelikten oluşan varlığından el çekmek zorunda kalmasıdır. 18 Şubat 1920'de Max Brod, Kafka'nın bir konuşmasını not eder. Bu konuşmada Kafka, insanların dünyasını Tanrı'nın kaprislerinden biri olarak, Tanrı'nın kötü bir günü olarak niteler. Brod'un, insan için dünyamızın dışında bir umudun var olup olmadığı sorusuna karşılık, Kafka gülümseyerek şöyle der: "Pek çok umut. Tanrı için sonsuz denecek kadar çok umut. Ama bizim için değil." Kaan'ın suçunu araştıran bizler için bu sözün anlamı, Kaan'ın hazin yazgısından kaçıp kurtulamayacağı, çünkü söz konusu umut ışığına karşı kör olduğu ve kör kaldığıdır. Ne var ki davayı ışıkla karanlığı, umutla umutsuzluğu birbirinden ayıran uçurumun meseli diye okursak, Kafka'nın umudun bizler için değil bir başkası için var olduğu görüşü, bu umudu elden çıkarmış bir dünya üzerine karanlık gölgelerini düşürebilir ancak. Çünkü Kafka'nın bizler için değil sözü, ışığın söndüğü ve bundan böyle parlamayacağı anlamına gelmez. Çok daha kahredici bir düşünceyi barındırır kendisinde. Bu da parıldamasına karşın ışığın gücünün alacakaranlığı dağıtmaya asla yetmeyeceğidir. Kaan'ın davasının söz konusu olduğu yıl adeta mahkemenin yalnızca bir kötü günüdür. Ne var ki bu kötü gün geçip gider ve yalnızca Joseph K. değil, aynı zamanda ve en başta mahkeme için. Joseph K.'nın suçu. Mahkemenin suçuyla karşılaştırıldığında Kaan'ın suçu daha az paradoks değilse de basit bir suç niteliğindedir. İşlediği suçların listesi, ki bunlar daha çok ihmal suçlarıdır, tutuklanmasını haklı göstermeye yetmez. Kaan'ın saptanabilen suçları, sevgisizliği, mesleğine karşı gerçek bir ilgi duymayışı, yaşamsal güçsüzlüğü, dipnot, Max Brod'un Franz Kafka Aynı Biyografi kitabından, kendisine çağdaş burjuva toplumunun temsilcisi yapan sıradanlığı, bütün bunlar onun kendi yaşam yolunda karşılaştığı bir sürü tutuklanmamış insanda da görülebilecek şeylerdir. Ayrıca kendisini sanık durumuna sokan kanunu bilmeyişi de suç olarak nitelenemez. Çünkü mahkeme hizmetinde çalışan elçi ve habercilerden büyük çoğunluğun da bilgisi yoktur bu kanunla ilgili olarak. Mahkeme işlerini çok iyi bilen ressam Titorelli gibi bir adam bile renkten söz açan bir kör gibi mahkemeden söz açar. Kanunda "ben kendim okudum" desem yalan, suçsuz kimsenin pek tabii aklanabileceği belirtilir. Ama yargıçlar etkilenebilir diye bir kayda rastlanmaz. Oysa benim bilip işittiğime göre durum tersidir bunun. Burada yalnızca iki açıklama söz konusu olabilir. Ya kanunda yalan söylenmektedir ya da kendini mahkemenin sırdaşı diye gösteren ressam Titorelli, tutuklama sahnesindeki görevliler gibi kanundan habersizdir. Kuşkusuz kanunla mahkeme arasında bir ayrım vardır. Ama ancak bir hukuk bilgini bu ayrımı algılayabilir. Kendini ansızın içinde yakalanmış bulduğu ağın kılı kırk yararlıkla hazırlandığı izlenimine kanun kapılmaması olacak gibi değildir. Kanun yalan söylemiyorsa o zaman mahkeme elçilerinin sözleri onların sadece kendi görüşlerini yansıtır. Görüşler konusunda ise katedral bölümündeki rahip özetleyerek şöyle der. Metin değişmeden kalır. Görüşlere gelince, çokluk metin karşısında duyulan çaresizliği dile getirirler yalnız. Bu durumda mahkemenin sırdaşlarının ve elçilerinin bile üzerlerinde yalnızca kişisel görüş sahibi olduğu bir kanunu bilmeyişi Joseph Kahn'ın suçu diye gösterilebilir mi? Ne var ki Joseph Kahn'ın kendisi suçlu olduğunu itiraf eder. İdama götürülürken yolda böyle bir itirafta bulunur. Kendisi için artık yapılacak tek şey kaldığını anlamıştır. Bu da sonuna kadar serin kanlılıkla tasnif edici aklını kullanarak davranmaktır. Serin kanlılıkla tasnif edici sözü kuşkusuz yalnız sistematik değil, aynı zamanda analitik bir anlam içerir. Peki, aklı Kahn'ın suçunu nasıl bir tasnipten geçirir, sistematik ve analitik olarak onunla hesaplaşır? Her zaman istedim ki, diye itirafta bulunur Kahn. 20-50 içine dalayım dünyanın. Kafka bir eleştirilemeye başvurmaz burada. Sanki 20-50 demez, ellerinin sayısını 10 katına çıkarır, yani abartmaya kaçar. Kafka gerçek olmayanın gerçekçi bir yazarıydı. Joseph K'ye 20 elde edirttiriyor, ellerinin sayısını 2 katına çıkartırıyorsa, nedeni Kahn'ın suçunun ağırlığını ya da onun suçunun bilincinde olduğunu değil, kahramanın ruh durumunu anlatmak istemesidir. Kahramanla 20 elden söz açtırmakla, onun konuştuğu sözlerden soyutlar kendini ve kahramanın suç bilincinin güvenilirliğine karşı okuyucularda kuşku uyandırır. Joseph K. ölçüsüz bir açgözlülükle, hırs sahibi olmakla, dünyanın yumuşak uyumu karşısında saygısızca davranıp bu uyumu bozmakla suçlar kendini. Ne var ki gerçekte tutuklanıncaya kadar geçen yaşamı adeta bir ölçüllük örneği oluşturmuş, bu da eleştirmenleri tarafından bir suç olarak görülmüştür. Bankada yaptığı kariyeri, banka müdürünün pek takdir ettiği çalışma gücü ve güvenilirlikten oluşan küçük burjuva erdemlerine borçludur. Bankada organizasyon yeteneğiyle ün yapmıştır kendini. Genellikle akşam 9'a kadar bürosunda çalışır, sonra bankadan çıkıp tek başına ya da eşi dostuyla ufak bir gezinti yapar, ardından bir birahaneye uğrayıp noktalar günü. Birahanede genel olarak yaşlı beylerle saat 11 yapana kadar oturur. Kuşkusuz Joseph Kahn'ın toplumsallık konusunda yakışık alır biçimde davranmaya ne kadar özen gösterdiği, kazanılığı çok olmamış saygınlığını ne kadar titizlikle korumaya çalıştığı gözden kaçacak gibi değildir. Tutuklanmasından sonra gerçekten aşırılık ve ölçüsüzlük belirtisi göstermesi, peşine düşülmüş yorgun birinin davranışıdır. Dünyaya el atmakla hiçbir ilgisi yoktur bunun. Çünkü Joseph K. tutuklandıktan sonra o zamana kadar elde ettiklerini yavaş yavaş çıkarır elinden. Giderek büyüyen bir yalnızlığın içine gömülür. Sonunda dengesini yitirip anlamsız bir şekilde elini çevresinde gezdirerek tutunacak bir yer aramaya çalışır. Bu da dünyaya el atmasını boğulmakta olan, dolayısıyla girdapta boşuna tutunacak bir yer arayan bir kişinin davranışı olarak gösterir. K. asla yaşam kıvancıyla dolu biri değildir. Hele geniş boyutlu bir dirimselliği gerektiren bir sefaat eğilimini asla barındırmaz kendisinde. Sadece kurban olduğu ruhsal yetikliğin son belirtisini gösterir. İtirafının ardından Joseph Kahn'ın konuştuğu sözlerde de 20 el simgesinde sesini duyuran aynı zoraki hava sezilir. Üstelik şimdi kalkıp bir yıl süren davadan hiç ders almadığımı mı göstereyim? Kalın kafalının biri olarak mı göçüp gideyim bu dünyadan? Gereken sözleri söylemeyi benim kendime bıraktıkları için doğrusu teşekkür borçluyum. Bu sözler beyinleri yıkanmış siyasal suçların itiraflarına benzemektedir. Joseph K. mahkemeyi memnun etmek için böyle konuşur. Ama ne fizik bakımından işkence görmüş ne de herhangi bir zehirle beyni uyuşturulup serseme çevrilmiştir. Bitkin düşen, yılgınlığa sürüklenen Joseph K. serin kanlılıkla tasnif edici aklının kendisine verebildiği son öğüde uyarak ilgili sözleri ağzından çıkarır. Tutuk evi rahibiyle söyleşinde dünya düzeninin yalana dayandırıldığını öğrendikten sonra kendisinden duymak istediklerini sandığı şeyleri mahkeme karşısında da açığa vurur. Böyle davranmakla ikiyüzlülük suçunu işlerse de kendi savunma düşüncesiyle yapar bunu. İkiyüzlü sözler davasından çıkarabildiği en son sonuçtur. Bir yandan bu sözler düşünce düzeyinde kalır, sesli konuşmaya dönüşmez. Kanun itirafı bütünüyle şöyledir. Her zaman 20 ile dünyanın içine dalmak istedim. O da niçin? Uygun görünmeyecek bir amaç uğrunda. Gerçek sevgisinin ve insan onurunun son bir kalıntısıyla bu, ayrıca hayali amacın, kendisi tarafından uygun görülmediği açığa vurmaktan kaçınır, uygun görmeyenin kim olduğunu söylemeyerek temize çıkarır kendisini. Mahkeme istediği kadar onu mahkum etsin. Kendisi işin dışında tutar kendini. Durum böyleyken, Joseph K. aleyhinde soruşturmanın başlamasından beri suçluluk duygusu içinde yaşar. Kafka kendine özgü kontrpuan sanatına başvurarak K'nın ön plandaki suçluluk savlarını, K'yı kendisini farkına varmaksızın sarıp kuşatan suçluluk arka planıyla karşılaştırır ikide bir. Joseph K. besbelli suçluluk azabı içinde kıvranan vicdanın hatalı davranışlarını algılamayı savsaklar. Ne var ki okuyucu bu gibi hatalı davranışlarla karşılaştıkça duracak, onlara metinde ansızın ve durup dururken ortaya çıkmasına gereken dikkati göstermekten geri kalmayacaktır. Bu suçluluk duygusu bilinçsiz, dolayısıyla K'nın kavrayamadığı bir kompleks olarak daha tutuklandığı günün akşamı açığa vurur kendini. Pansiyonunu temiz tutmak için Bayan Grubach'ın oda komşusu Fräulein Büsner'i evden çıkarmak istemesi üzerine kapı aralığından bağırarak şöyle der K. Temiz tutmak ha? Pansiyonu temiz tutmak istiyorsanız ilkin beni de atın dışarı. K'nın bu galeyanı nedensizdir. Az önce tutuklanan bir kişinin ruh durumuyla açıklanabilir ancak. Çok daha sonra ressam Titorelli tarafından kendisine yöneltilen ''Suçsuzsunuz öyle mi?'' sorusunu hiç duraksamaksızın ''Evet'' diyerek cevaplar K. İşin burasında yazarın kendisi devreye girerek şu açıklamada bulunur. Soruya cevap vermekten, hele cevap verdiği kişinin resmi makamlarla ilişkisi olmamasından, yani verdiği cevabın kendisine herhangi bir sorumluluk yüklemeyecek oluşundan bayağı haz duyar gibiydi. Şimdiye kadar ona hiç kimse böylesine açık bir soru yöneltmemişti. Duyduğu hazın tadını çıkarmak için ''Tamamen suçsuzum'' diye ekledi. Ne var ki savunmasında uygulanacak stratejiyi belirlemeye çalışan Titorelli'nin sözü döndürüp dolaştırıp suçsuzluğuna getirmesi, K'nın giderek canını sıkar. Suçsuzluğuna ikide bir değinilmesi sinirine dokunmaya başlamıştı K'nın. Bazen öyle sanıyordu ki, ressam bu gibi sözlerle kendisine yardım için davanın olumlu bir sonuca ulaşmasını şart koşuyordu. Kuşkusuz o zaman da yardım diye bir şeyin sözü edilemezdi. Bir başkasının suçsuzluğuna değinmesi durumunda içinde uyanan hoşnutsuzluğu, K'nın sonunda fark ettiği görülmektedir. Suçsuzluk konusunda aklı ve mantığıyla gideremeyeceği kadar derinlerde yoğlanmış kuşkular belirir içinde. Bilinç altında travmatik bir noktaya dokunulmuştur. Ne var ki K, bilincinin buyruğundaki tüm enerjisini seferber ederek bu kasvetli sezgileri içinden kovmaya ve bilincinden uzaklaştırmaya çalışır. Sonunda okuyucuda K'nın suçunun işlediği suçu anımsayamaması olduğu gibi bir izlenim uyanır. Tutuklanma sahnesinin davasının ilk gecesinde Fräulein Büsner'in önünde tekrarlarken ''Ha, kendimi unuttum.'' diye yükseltir sesini ve sonuna kadar da kendini ve suçunu unutmayı sürdürecektir.